Ayrım 27. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 329. 13. Bölüm. Osmanlı'nın ünlü resim koleksiyonerleri. Osmanlı devlet adamı Halil Şerif Paşa adını hiç duydunuz mu? Pek sanmam. Betül Mardin'in dedesi. Ama biz Halil Şerif Paşa'yı bu akrabalık ilişkisi nedeniyle gündeminize getirmeyeceğiz. Halil Şerif 1832 yılında Kahire'de doğdu. Babası bu Osmanlı kentinin hükümdarı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sağ kolu Mehmet Şerif Paşa'ydı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'nın en ilerici devlet adamlarından biriydi. Fransa'dan getirdiği uzmanlar sayesinde birçok yeniliğe imza attı. Halil Şerif ilk öğrenimini bu modern atılımlarının etkisiyle Fransız okullarında yaptı. Batı düşüncesiyle burada tanıştı, sanata merak sardı. Kısa aralıklarla gittiği Paris'ten tablolar almaya başladı. Ancak bunlar pek önemli eserler değildi. Zamanla resim piyasasını ve sanat çevrelerini yakından öğrendi. Öyle ki 1855'te Paris'teki Exposition Universelle'deki Mısır sergisinin sorumluluğunu yaptı. 23 yaşında gözünün hastalığı nedeniyle gittiği Paris'te yaşamını değiştirdi. O tarihlerde Paris'te olan devrin sadrazamı Ali Paşa'ya acilen bir metnin çevirisi gerekiyordu. Sefarettekiler kısa sürede çeviriyi yapacak eğitimden yoksundular. Tercüman arandı ve Halil Şerif bulundu. Halil Şerif çeviriyi hemen yaptı. Sadrazam Halil Şerif'in Fransızcasını çok beğendi. "Gel seni sefir yapalım," dedi. Halil Şerif Nisan 1856 ile Mart 1861 yılları arasında Atina elçiliğinde katip oldu. Bu arada Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi Antlaşması'nda görev yaptı. Bu görevleri sırasında resim almayı hep sürdürdü. Eylül 1861, Ocak 1864'te Petersburg'da orta elçi olarak görev yaptı. Çar II. Alexander'la dostluğuna rağmen Paris'i çok özlediği için görevinden ayrıldı. Paris'e gitti. Zengin mahallelerinden şimdiki opera binası yakınındaki Rue Taitbout'taki malikaneyi Lord Hertford'dan kiraladı. Halil Şerif Paşa giderek ünlendi ve Paris sosyetesine dahil oldu. Bu renkli hayat Osmanlılar arasında Halil Şerif Paşa'ya Süslü Şerif adının verilmesine yol açtı. Paris gazetelerinin köşe yazarları ise onu Osmanlı dendisi olarak sıfatlandırıyordu. Çok bonkördü. Örneğin Figaro gazetesine para yardımı yaptı. Kumara ve kadınlara karşı zaafı vardı. Grandmont'taki en soğukkanlı kumarbaz ünvanına sahipti. Cömertliği sayesinde kadınları baştan çıkarıyordu. Provence'da küçük rollere çıkan ve oyun yazarı Marc Fournier'in sevgilisi Jean de Tourbe'ye aşık oldu, evlendiler. Halil Şerif Paşa Jean de Tourbe sayesinde Gustave Flaubert, Sainte-Beuve, Ernest Ronan, Emile Olivier gibi ünlü yazarlarla tanıştı. Sainte-Beuve sayesinde resimde realizmin öncüsü Gustave Courbet'in atölyesine gidip gelmeye başladı. Bırakın bir Müslüman olarak resim almasının Parislileri şaşırtmasını, Halil Şerif Paşa aynı zamanda tartışmalar yaratan Courbet'in çıplak kadın resimlerini bile almaktan hiç çekinmiyordu. Örneğin bunlardan birinde kadının cinsel organını gösteren ve bugün Türkiye'deki hiçbir yayın organının basmaya cesaret edemeyeceği Dünyanın Kaynağı adlı tabloydu. Sanatsal değeri olan her tabloyu alıyordu. Koleksiyonu giderek zenginleşiyordu. Örneğin dünyanın en ünlü ressamlarından E. Delacroix'ın 6 tablosuna sahipti. Bunların içinde en değerlisi 40 bin franga aldığı Liège Başpiskoposu'nun Kadli adlı tabloydu. Sanatsal değerleri tartışılmaz bu tabloların bugünkü toplam değeri yaklaşık 1 milyar dolardır. Halil Şerif Paşa genellikle Delacroix gibi doğunun yaşamını konu edinen Jean-Auguste Dominique Ingres'in Türk Hamamı, Theodor Cassario'nun Arap Süvarilerinin Dövüşü, Prosper Marignan'ın Kahire'de Bir Sokak Resmi gibi oryantal resimleri topluyordu. Bakuysen, Boucher, Huysum, Fattau gibi eskilerden Corot, Courbet, Deschamps, Delacroix, Diaz, Ingres, Isabey, Rousseau, Troyon gibi çağdaşlardan topladığı tabloları Fransa'nın önde gelen resim tüccarı Paul Durand Ruel'in galerisinde topluyordu. Eserlerin tümü Fransız resim antolojisine giren tablolardı. 1867 yılında Paris'e gelen Sultan Abdülaziz'in ilk ziyaret yerlerinden biri de Halil Şerif Paşa'nın tablolarının sergilendiği Exposition Universelle'di. Gösterişli davetler, lüks hayat ve özellikle kumar zamanla Halil Şerif Paşa'yı ekonomik olarak zora soktu. İstanbul'dan tekrar görev istedi, büyükelçi olmak istiyordu. 1867'de görev istemek için gittiği İstanbul'da görüştüğü devlet adamlarının hepsinin bir şartı vardı. O çıplak resimleri İstanbul'a getirme. Dünya resim sanatında ilk Müslüman koleksiyoncu unvanına sahip olan Halil Şerif Paşa'nın 1868 Ocak ayında tablolarını satışa çıkardığı haberi Le Artiste dergisinde çıktı. Fransızların ünlü edebiyatçısı Théophile Gautier satış kataloğuna şunları yazdı. Her resim dikkatle seçilmiş. Aralarında bir tane bile kötü resim, tek bir sahte inci yok. Her sanatçının en saf elmaslarından biri burada. Tüm tablolar müzayedede satıldı. Halil Şerif Paşa bugün değeri milyar dolar edecek 109 tabloyu sadece 638 bin franga sattı. Halil Şerif Paşa satış sonrası müzayedeciye şu sözleri söyleyecekti. Hayat ne garip, kadınlar beni aldattı, kumar yıktı ve resimlerim ise büyük paralar getirdi. Tablolar satılınca Halil Şerif Paşa'ya Viyana Büyükelçiliği verildi. Eşi Jean de Tourbey ve 2 yaşında kızı Leyla Şerife ile yeni görev yerine gitmek istedi. Eşi kabul etmedi. İddiaya göre ya Cezayirli zengin bir Arap'la ya da aşırı milliyetçi bir Fransız kontuyla kaçtı. Halil Şerif Paşa kızı Leyla Şerife ile Viyana'ya gitti. Eylül 1872'ye kadar Viyana Büyükelçiliği yaptı. Daha sonra 5 ay, Eylül 1872-Mart 1873 tarihleri arasında Hariciye Nazırlığı, yani Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Meşrutiyet taraftarıydı, Namık Kemal gibi Jön Türklere maddi yardımlarda bulundu. 1876 yılında da 5 ay Adliye Nazırlığı, yani Adalet Bakanlığı yaptı. Bir yıl sonra bu kez Paris'e Büyükelçi unvanıyla gitti. Ancak Paris'teki görevi uzun sürmedi. Eylül 1877'de görevden alındı. 2 yıl sonra da Sultan II. Abdülhamid'in cülus alayında at üzerindeyken güneş çarpması sonucu vefat etti. Aradan yıllar geçti. Halil Şerif Paşa'nın kızı Leyla Şerife Kahire'de yaşıyordu. Babasının İstanbul'daki malları için dava açtı. Davaya bakan hukukçu Muhammed Arif Mardin'di. Hukuk sohbetleri evlilikle sonuçlandı. Torun Betül Mardin büyük annesini hiç unutamadı ve kızına Leyla Şerife adını verdi. Bir de aile geleneğini sürdürmek istercesine yıllardır Türk ressamların tablolarını topluyor. Halil Paşa'nın eserleri bugün dünyanın hangi müzelerinde? Halil Şerif Paşa'nın Fransız eşi Jean de Tourbey'in portresini ressam Amaury Duval yaptı. Bu tablo Paris d'Orsay Müzesi'ndedir. Jean-Auguste Dominique Ingres'in Türk Hamamı Paris Louvre Müzesi'ndedir. Gustave Courbet'in Yıkanan Kadın adlı tablosu New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde, dünyanın kaynağı Paris Orsay Müzesi'nde ve Uyuyan Kadınlar ise Paris'te Petit Palais'tedir. Gerard Terboch'un Mektup Yazdıran Subay tablosu Londra Ulusal Galeri'dedir. Eugène Delacroix'ın Liège Başpiskoposu'nun katli tablosu ile Cezayirli Kadınlar tablosu Paris Louvre Müzesi'nde. Tasso Aya Anna Ferrora Akıl Hastanesi'nde tablosu ise bugün Zürih'teki özel Bürle koleksiyonunda. Tom O'Shanter'i Cadılar Kovalarken adlı tablosu Nottingham Castle Müzesi'nde ve savaş talimi yapan Arap süvariler ise Montpellier Fabre Müzesi'ndedir. Théodore Chasserion'un Arap süvarilerinin dövüşü tablosu Cambridge, Massachusetts, Fogart Müzesi'ndedir. Dünyanın ünlü müzelerinde sadece Halil Paşa'nın sahip olduğu tablolar yok. Paris'te adlarına müze bulunan Osmanlı tüccarları Camondo ailesine tabloları bakın bugün nerelerde. Önce bu eserlerden birkaç örnek vereyim. 14 adet Monet, 11 adet Degas, 8 adet Sisley, 7 adet Manet, 5 adet Cézanne, 3 adet Renoir, 2 adet Pissarro. Sadece bunlar değildi. Toplam bağışladığı sanat eseri adedi 804'tü. Bırakalım hepsini sadece yukarıda yazdığım tabloların ederinin kaç lira olduğunu tahmin edersiniz. Fazla zorlamayın kendinizi, ben söyleyeyim. Bu tablolara sahip olsaydınız Türkiye'nin en zengin kişisi olurdunuz. Bu dünyanın en pahalı eserlerini Paris müzelerine bağışlayan kişi bir Osmanlı ailesiydi. Camondolar. Camondolar 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudi sefarat ailesiydi. Önce Venedik'e yerleştiler. Fakat baskılardan bunalıp İstanbul'a geldiler. Ailenin zenginleşmesine büyük paya sahip olan Abraham Salomon Camondo 1795'te İstanbul'da doğdu. Kardeşi İzak'la birlikte banka kuran, bankerlik yapan, devlete borç para veren Abraham Camondo, zamanla Osmanlı'nın en zengin kişisi oldu. Reformcu bir kimliği vardı. Yahudi cemaati içinde laik ve liberal bir çizgiyi benimsiyordu. Bu nedenle modern okullar açılmasına ön ayak oldu. Ancak bu reformcu çizgileri nedeniyle başta haham başa Avigdor olmak üzere dindaşlarıyla ayrı düştü. Osmanlı iktidarı modern eğitim konusunda kendilerine pek destek vermemesi üzerine kızıp 1870 yılında Paris'e göçtü. Ne var ki Abraham Camondo Paris hayatını pek sevemedi. Ölünce kendisinin İstanbul'a gömülmesini vasiyet etti. 1889'da ölünce vasiyeti yerine getirildi. Sultan II. Abdülhamid'in katıldığı bir törende İstanbul'da toprağa verildi. Ne yazık ki Hasköy'deki mezarı bugün harabe halindedir. Geride yetişkin 3 evlat bıraktı. Behor, Nesim ve Rebecca. Gelelim resim meselesine. 19. yüzyıl sonu Paris sosyetesinin önemli isimlerinden Kont Isaac de Camondo, Nesim Camondo'nun oğluydu. İstanbul doğumluydu. Ailesinden miras olarak bankalar, bankerlik kuruluşları, Paris'teki şirketler, büyük bir servet ve asalet ünvanı, kontluk yanında çok büyük de bir sanat eserleri koleksiyonu kalmıştı. Birçok şirketin başında olan ve serveti dillere destan olan Isaac Comando, aynı zamanda 1891'den beri İstanbul Başkonsolosuydu. Yıllardan beri Louvre Müzesi'nde sergilenmek üzere tablolar alıp müzeye bağışlar yapan Isaac Camondo, 1907 yılında koleksiyonunun 804 parçadan oluşan büyük bir kısmını Louvre'a bağışlamaya karar verdi. Manet, Degas, Monet, Cézanne, Sisley, Van Gogh, Corot gibi ressamların eserlerinin de bulunduğu 130 kadar resim ile 400 kadar Japon baskı koleksiyonunu şartlı bağışlıyordu. El yazısı vasiyetnamesinde belirttiği koşul, Louvre'un bütün eserleri eksiksiz sergilemesi ve koleksiyonun 50 yıl onun adını taşıyan özel bir salonda sergilenmesiydi. Bu koşulu önce tuhaf karşılayan Fransa Milli Sanatlar Kurulu, vasiyetin altında yatan gerçeği sonradan fark etti. O güne kadar herhangi bir ressamın eserinin Louvre'da sergilenebilmesi ancak ölümünden 10 yıl sonra gerçekleşebiliyordu. Isaac Camondo müze yönetimi tarafından kabul edilen bu koşuluyla o zamanlar ünlü olmayan ve çok eleştirilen empresyonist ressamların tablolarını daha yaşarlarken Louvre'da sergilenmelerini sağlamıştı. Isaac'ın vasiyeti ölümünden sonra kuzeni Mois tarafından gerçekleştirildi. Louvre Müzesi'nde Camondo Salonu adını alan özel bölüm 9 yıllık bir inşaattan sonra 1920 yılında resmen açıldı. Eserlerin bir bölümü zamanla sergilenmek üzere Orsay gibi müzelere de verildi. Bugün Paris'te Monceau Parkı'nın kenarında bu zengin Yahudi ailenin yaşadığı eski bir konak Camondo Müzesi haline getirildi. Bir gün yolunuz düşerse mutlaka uğrayınız. Çıkış kapısının kenarında duvara monte edilmiş madeni levhayı okuyunuz. Levhada Camondo ailesinin 1942 yılında Auschwitz kampında yok edildiği yazılıdır. Camondo adını bugün yaşatan servetleri değil, sanatın gücü olmuştur. Paris'in ünlü müzelerini gezerken bizden giden tabloları bir başka gözle bakınız lütfen. Bu kadar resim konuşup da bizden birinden bahsetmemek olmaz. Fransa'da düşkünler evinde son bulan sıra dışı bir hayattan. Sıra dışı bir hayat, Fikret Mualla. Tarih 19 Temmuz 1967. Yer Fransa, Nice. Manet düşkünler evi. Yaşamı boyunca sarhoş değil ve aklı yerindeyse her sabah yaptığı gibi erkenden kalktı. Odayı 3 kişi paylaşıyordu. Mecbur kalmadıkça 2 Fransızla pek konuşmuyordu. Yüzlerce yaşlı aslanın bulunduğu bu eski ve karanlık binada yapayalnızdı Fikret Mualla. Annesi öldükten sonra hayatı boyunca hep yalnızdı zaten. Tek başınalığı kendi tercihiydi kuşkusuz. Annesi Emine Nevser Hanım'ı kaybettiğinde 15 yaşındaydı. Bu ansızın gelen ölümden hep kendini sorumlu tuttu. Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında tüm Avrupa'yı etkileyen İspanyol gribine evde ilk kendisi yakalanmıştı çünkü. Annesine kendisinin geçirdiğine inandı hayatı boyunca. Annesi yaşamının en güçlü figürüydü. Daha doğmadan koymuştu annesi adını Mualla. Kız ismiydi çünkü annesi bebeği kız bekliyordu. Erkek doğunca çok şaşırdı ama ismini değiştirmedi. Fakat bir ad daha ekledi, Fikret. Annesi kız bebeği gibi büyüttü onu, hep kız elbiseleri giydirdi, saçını uzattı. Fikret Mualla belki de bu yetiştirilme tarzı nedeniyle hayatı boyunca hiçbir kadınla birlikte olmadı. Olamadı ama eşcinsel de değildi ya da öyle diyordu. Platonik aşkı uzaktan akrabası soprano Semiha Berksoy'du. Semiha Berksoy'un Nazım Hikmet'e olan aşkını hep kıskandı ama hiç sorun çıkarmadı. Üçü dostluk ilişkisi yürüttüler yıllarca. Düşkünler evinin C blok 4 numaralı odasında kalıyordu. Uyandığında odanın ortasında bulunan masaya gitmek istedi. Resim yapmak istiyordu. Sıkıntılarından onu içki ve resim kurtarıyordu. Düşkünler evinde içki yasaktı. Tek çaresi resimdi. Yataktan doğruldu, kalkmak istedi, beceremedi. Sol ayağı uyuşmuş gibiydi. Fenerbahçe futbol takımının sol açığı Hikmet Topuzer dayısıydı. Ona hayrandı. Onun gibi futbol oynamak istiyordu. Ve bir gün futbol aşkı topal kalmasına neden oldu. Mahalle maçında ayağını kırdı. Kaynatabilmek için alçıyı aldılar. Yıl 1915'ti. Daha henüz 12 yaşında St. Joseph'de öğrenciydi. Ayağı alçıdan topal olarak çıktı. Artık futbol oynayamıyordu. Seyirciydi. Boş zamanlarında soluğu evlerinin biraz ötesindeki Fenerbahçe'nin maç yaptığı kuş dili çayırında alıyordu. Fenerbahçe aşkı hiç bitmedi. Yıllar sonra Paris'teyken Aralık 1959'da Fenerbahçe'nin Nice takımıyla maç yapmak üzere Fransa'ya geldiğini öğrenince hemen kağıdı kalem eline aldı. Nice takımının oyun taktiğini, önemli oyuncularının neler yapabileceğini ve bunlara karşı nasıl taktik geliştirilmesi gerektiğini yazıp Fenerbahçe'ye gönderdi. Fenerbahçe kulübünden ilginize çok teşekkür ederiz bayan mualla mektubu gelince çocuklar gibi sevindi. Yazar Orhan Koloğlu'na göre açtığı sergiler bile onu bu kadar mutlu etmemişti. Hasta bakıcının bacağına masaj yapmasıyla rahatlayan Fikret Mualla odanın ortasındaki masaya geçti. Resim yapmaktan vazgeçti, mektup yazmaya başladı. Kendisini bu düşkünler evinden kurtaracak umut ışığı arıyordu. Günlerdir tanıdığı herkese mektup yazıyordu. Bu sessiz çığlıkları duyan insan sayısı yok denecek kadar azdı. 3 gün önce Fikret Mualla'nın yaşadığı Reyerlan köyündeki kapı komşusu Bayan Webel Michel ziyaretine gelmişti. Dünyalar onun olmuştu. Kendisini düşkünler evinden kurtarması için yalvarmıştı ona. Madame Anglaise'in kendini affetmesi için aracı olmasını istemişti. Dostlarına yazdığı mektuplarda da hep aynı isteği tekrarlıyordu. Kimdi bu Madame Anglaise? Madame Fernand Anglaise ve eşi eski milletvekili Raoul Anglaise, Fikret Mualla'yı yıllar önce 1959'da Paris Quartier Latin'deki bir kahvede tanımış, resimlerini almışlardı. Anglaise çifti Fikret Mualla'nın resimlerine tutku derecesinde bağlanmışlardı. Zamanla Fikret Mualla koleksiyonu yapmaya başladılar. Gerçi resimleri çok ucuz alıyorlardı ama ressamın başı ne zaman derde girse imdadına yetişiyorlardı. Paris'te Fikret Mualla için sergi bile açtılar. Daha sağlıklı ortamda yaşayıp resimler yapması için daire kiraladılar. Ama içki Fikret Mualla'yı hiç bırakmadı. Kazandığı tüm parayı sürekli içkiye yatırıyordu. Parayı elinde bir saatten fazla tutmuyordu. Hayatının iki vazgeçilmezi vardı: İçki ve resim. 1962 Eylül ayının son gününde sarhoş bir halde Montmartre'da dolaşırken birden sokağın ortasına yığılıp kaldı. Sol tarafına felç gelmişti. Bu olay Paris'te yollarını tamamen ayırdı. Anglaise çifti Fikret Mualla ile bir anlaşma yaptı. Paris ona iyi gelmiyordu. Alp dağlarının güneyinde Akdeniz'e 80 kilometre uzaklıktaki Rayan köyünde yaşayacaktı. Fikret Mualla yaşamının 5 yılını geçirdiği 600 kişilik bu köyde sürekli resim yaptı. Yaptığı resimleri Anglaise çiftine gönderiyor, karşılığında para alıyordu. Köylülere göre o Van Gogh'un oğluydu. Arkadaşı Abidin Dino'ya mektubunda şöyle diyordu: "Sevgili Abidin, 3 odalı tek katlı ve tam konforlu kulübemdeyim. Yalnızım, sobam mükemmel, her 3 odada sıcak, banyom da var, hatta 2 yatak da var. Yani arzu edersen derhal teşrif edersiniz. Mutfak da var. Her sabah komşu ihtiyar bir kadın gelip işime bakıyor, temizlik yapıyor ve bakkala gidip öteberi alıyor. Yani 4 başı mamur ve bir eksikliğim yok. Bu mektubu yazarken saat akşamın 10'u veya 11'i. Hak Teala cesaret verirse yarın sabah çalışmak lazım ve resimleri Paris'e bizim büyük hatun, yani Madame Anglaise için postalamak lazım. Mangiz meselesi. Az da olsa amenna." 25 Kasım 1962, Royan, Basse, Alps. Bu arada Fikret Mualla adı artık Türkiye'de de tanınır olmuştu. 1963'te Türkiye'de adına sergi açılmasını reddetti. Aynı yıl büyük Fransız ressamlarıyla birlikte bir karma sergiye katılmayı da kabul etmedi. Ona göre bu sergiler tüccarların işiydi. Kendisi istemese de Bruno Bassano Galerisi 1964'te sergisini açtı. Bu Paris'teki 9. sergisiydi. Sergiden haberi bile olmadı Fikret Mualla'nın. O artık resim tacirlerinin elindeydi. Royan köyündeki lokantada bir akşam Madame Anglis'ten para istemiş, ne kadar resim o kadar para yanıtını alınca yine meşhur küfürlerini ardı ardına sıralamıştı. Olay üzerine Anglis çifti köyü terk edince Fikret Mualla sokağa atılacağı endişesine kapılmıştı. İşte bu nedenle herkesten rica ediyordu Madame Anglis'in kendisini affetmesi için aracı olmalarını. Yaşamı boyunca kaybetme korkusuyla yaşadı. Annesini ve ardından 2 ay sonra babaannesini kaybetmişti. Babası Düyun-u Umumiye 2. Müdürü Mehmet Ekrem'in eve üvey annesi getirmesi üzerine babamı da kaybedeceğim korkusuyla çıldırıp kadını dövmüştü. Kadının kaçması sonucu babası oğlu tepki göstermez diye bu kez akrabadan Behice Hanım'la evlenmiş ancak Fikret Mualla benzer tepkiyi yine göstermişti. Bu olaylar üzerine babası onu önce teyzesine sonra da okuması için Zürih'e göndermişti. Evinden atıldığı düşüncesine kapılan Fikret Mualla kaybetme duygusundan hiç kurtulamayacaktı. Yaşamı boyunca hep terk edileceğini düşünerek yaşayacak ve bu nedenle ilişkilerinde hep acımasız olacaktı. Fikret Mualla 2 ay önce gelmişti Nis'teki düşkünler evine. Yaz başında Royan köyündeki evinde rahatsızlanmış, Manos Kastanesi'ne kaldırılmıştı. İyileştikten sonra kendi başına kalamayacağına karar verilmiş ve düşkünler evine getirilmişti. Üzerinde yıllardır giydiği balıkçı kazağı ve kadife lacivert pantolonu vardı. Karyolasına oturmuş karşıda yaban asmasıyla kaplı taşra kahvesini seyrediyordu. Resimlerinin özüydü bu izlenimcilik. Sokaktaki, barlardaki, kahvelerdeki insanları, manavları, dansözleri, fahişeleri, müzisyenleri, ellerinde balonla yürüyen çocukları izlemiş ve onları tuvallere geçirmişti. Düşüncelerle meşgulken birden titremeye başladı. Sinirlenmişti. Çünkü aklına evde bıraktığı guvaş tüpleri gelmişti. Hemen eve gitmeliydi yoksa guvaş tüpleri kuruyabilirdi. Guvaş tüpleriyle ilk kez Zürih'i terk edip geldiği Berlin'de tanışmıştı. Babası mühendis olsun diye Zürih'e göndermiş, o ressam olmak için Berlin Güzel Sanatlar Enstitüsü'nü tercih etmişti. Alkolle Almanya'da tanıştı, alkolik oldu. Akıl hastanesine de ilk bu şehirde Berlin'de yatırıldı, yıl 1928'di. Sonra Paris'e geçti, parasızlık canına tak edince Türkiye'ye döndü. Ayvalık Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı, gitmedi. Yaşamı kendisine çok benzeyen delilik, alkol, sefil yaşam, sanatçılık, yazar, şair Schiller'in kitabını yazdı. 1934'te İstanbul'da ilk kişisel sergisini açtı. Umduğu ilgiyi göremedi, sinirleri bozuldu. 2 yıl sonra Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. Oda komşusu Neyzen Tevfik'ti. 1937 sonunda polisler tarafından elleri bağlanmış halde kendisine kefil olan Salah Cimcoz'un evine götürülüp teslim edildi. Bu olayı aklından hiç çıkaramadı ve yaşamı boyunca bir gün polislerin gelip akıl hastanesine götürüleceği korkusuyla yaşadı. Salah Cimcoz'un evinde 3 hafta kaldı. Çocuklarına resim çalıştırdı. Bu çocuklardan biri ileride Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi olacak Emel Hanım'dı. 1938'de babasının ölümü Fikret Mualla'nın hayatını değiştirdi. Kendisine kalan 5000 lira mirasla Paris'in yolunu tuttu. Yıl 1939'du. Ve bir daha Türkiye'ye dönemeyecekti. Paris'te miras parasını çabuk tüketti. Kimi zaman küçük bir dairede, kimi zaman pis otel odalarında ve kimi zaman kaldırımlardaki banklarda yaşadı. Karakollar, hastaneler ve tımarhanelerde cabası. Para kazandığı günler de oldu, sokaktan izmarit toplayıp içtiği zamanlarda. Her iki durumda da içkiyi ve resmi hiç bırakmadı. Parasızlık anlarında geceleri duvardan söktüğü afişlerin arkasına resimler yapıp sattı. Bu resimler genellikle guvaş sulu boyaydı. Yaşamak için resim yapmak zorundaydı. Ayrıca resim yapmak ona iyi geliyordu, sanrılarından kurtuluyordu. Picasso'nun Fikret Mualla'ya ithaf ettiği, bugün değeri milyon dolarları bulan kadın figürünü bir şişe fiyatına satmakta hiç tereddüt göstermedi. O Picasso ise kendisi de Fikret Mualla'ydı. O Picasso'dan çok Toulouse-Lautrec 1864-1901 resimlerini beğeniyordu. Bu hayranlık biraz da aynı kaderi paylaşmaktan ileri geliyordu. Lautrec, Güney Fransa'da aristokrat bir ailenin çocuğuydu. 14 yaşında çocuk felci olmuş ve vücut gelişimi durmuştu. Topaldı. İçkiye düşkündü, barlarda kavga çıkarıyordu sık sık. Diğer yandan sürekli gözlemlediği sosyal hayatı resmediyordu. Figürleri çoğu zaman kadınlar, dansçılar, fahişeler olmuştu. Kuşkusuz Fikret Mualla, empresyonist yani izlenimci Toulouse-Lautrec'in etkisinde kalmıştı. Öyle ki Nurullah Berk'e göre tiplerinin elbiseleri bile Lautrec döneminin giysileriydi. Bu eleştiride biraz kıskançlık da yok değil. Çünkü yıllar önce İstanbul'da genç Fikret Mualla'yı ressamdan saymayıp D grubuna almayan da yine Nurullah Berk'ti. Fikret Mualla resim için yaratılmıştı. Renk, çizgi ve desen ustasıydı. Resimlerinde yapmacılık yoktu. Ancak bugün Fikret Mualla sanatı üzerine tartışmalar sürmektedir. Derinlemesine yapıtlar vermemekle eleştirilmektedir. Fikret Mualla sadece sanatıyla değil, yaptıklarıyla da hep tartışma konusu oldu. Örneğin Paris'te 2. Dünya Savaşı günlerinde bildiği Almanca sayesinde Alman askerleriyle sohbeti savaş sonrasında başına dert oldu. Nazi işbirlikçisi damgası yedi. Trajik bir durumdu bu. Çünkü Fikret Mualla saplantılı bir hayat yaşıyordu ve ona göre herkes polis ve casustu zaten. Bir de babasından kalan miras konusunda herkesin işbirliği yapıp parasını çaldığına inanıyordu. Sevgili Madame Greta Boren, burada Paris'te istediğim her şey var. Benim için ızdırap, başkaları için yani dostlarım için saadet. Irak petrolünün %95'i üstümde kaldı. 2-3 yılda Irak'ın bütünüyle değilse bile kısmen üstümde kalacağımı hissediyorum. Böyle. Petrolün %95'i benim olunca bütün dünya benzinsiz kalacak. Irak bende, öteki ihtikarcıların elinde ve onların sanatla manatla alakaları yok. Ne de resimle. Yalnız casus maliyeci olur onlar. Şimdiden bir ajanları var. Mirasımı iç etmek istiyorlar. Acıyorum bu rezillere. Üstelik para mara ödemiyorlar. Onların adetidir bu. Herhalde niyetleri karşısına don gömlek kalmamaya çalışıyorum. Yani dahilik ile delilik arasında gidip geliyordu. Fikret Mualla'nın yaşam öyküsü dünyanın tanınmış ressamları Toulouse-Lautrec, Amadeo Modigliani, Van Gogh'tan farklı değildi. Bu bohem sanatçılarının hepsi dahilik ile delilik arasında gidip gelmişlerdir. 1953 ve 1956'da iki kez Paris Saint-Anne Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. İlginçtir, aynı dönemde 1954 ve 1955'te Dina Vierney Galerisi'nde iki sergisi yapıldı. 1957 yılı yaşamının en hareketli dönemi oldu. Felç geçirdi, gırtlak ameliyatı oldu. Aynı yıl Marcel Bernheim Galerisi ve Louis Lerman Galerisi Fikret Mualla sergisi düzenledi. Öğleden sonra gizlice düşkünler evinden kaçmış, karşı kahvede bira içmişti. Üstelik bir de sigara almıştı kahve sahibinden. Keyfi yerine gelmişti, kapalı odalarda oturamıyordu. Özgürlüğe düşkündü, İstanbul burnunda tütüyordu. Moda, Kalamış, Kadıköy, uçup gitmek istiyordu. Uzaklaşacak parası olmadığı için hava kararmaya yakın düşkünler evine tekrar döndü. Akşam yemeğinden sonra biraz televizyon izledi, diğer yaşlılarla birlikte. Sous le Pont de Paris, Paris köprüleri altında şarkısını mırıldanarak odasına gitti. Sigara içmek yasaktı, gizlice sakladığı sigarayı çıkarıp içmeye başladı. İki nefes almıştı ki hasta bakıcıya yakalandı, Türkçe bir küfür savurdu. Ardından yatağına uzandı, gözlerini yumdu, uykuya daldı. Sabah uyanmayınca oda arkadaşları hasta bakıcılara haber verdi. Hasta bakıcılar geldi, baktılar, nefes almıyordu. Fikret Mualla o gece sessizce ölmüştü. Tarih 20 Temmuz 1967 idi. Koruyucusu Madame Fernand Anglais yolculuk yapıyordu. Hastane yetkilileri ona ulaşamadı. Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti ki Royan köyünden ziyaretine gelen Madame Vivel Michel'i telefonla aramayı akıl ettiler. Cenazesi son 5 yılını yaşadığı Royan köyüne götürüldü. Mezarı başında köydeki evde yemeklerini yapan Bayan Lothier, köydeki dostları Michel çifti, onların yardımcıları Maria ve Roger Deving ile düşkünler evi yöneticisi vardı. Ve 7 yıl sonra Fikret Mualla'nın vasiyeti gereği mezarı Türkiye'ye getirilip Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Mezarın Türkiye'ye getirilmesinde bir kişinin büyük çabası oldu. O kişi yıllar önce Fikret Mualla'dan resim dersi alan dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi Emel Korutürk'tü. Fikret Mualla ve o dönemdeki aydınların kişisel tarihlerine baktığınızda hep bir gerçekle karşılaşırsınız. Polis korkusu. Demokrat, aydın, hatta liberal aydınlar bile o dönemde komünist olmakla itham edildi. İtham edildiler deyimi aslında meseleyi çok hafifleştiriyor. Komünist şüphesi taşımak demek işkence, hapis, işsizlik ve toplumdan tecrit anlamına geliyordu. Bugün Türkiye'de solcuların bugün neden güçlü bir muhalif hareketi organize edemediği tartışılıyor. Bunun nedenlerini dünün tarihsel koşullarında aramak gerekiyor. 27. ayrımın sonu, sayfa 342.